Ayrı bir yedi, yıkılan servet. Ken Follett, sayfa 72. Dördüncü bölüm. Mickey ile babası partiden ayrıldıktan sonra Camberwell'da kaldıkları pansiyona doğru yürümeye başladılar. Yürüyecekleri yol ırmağa varıncaya kadar parkların arasından önce Hyde Park, sonra Green Park, daha sonra da St. James Park'ı geçiyordu. Biraz etrafı seyretmek, biraz da soluklanmak için Westminster Köprüsü'nün tam ortasında durdular. Irmağın kuzey kısmında dünyanın en büyük kenti duruyordu. Yukarı kısmında ise hemen yanı başındaki 13. yüzyıl yapısı Westminster Kilisesi'nin modern bir taklidi olan parlamento binası vardı. Aşağı kısmında ise Whitehall bahçeleriyle Buckleuch dükünün sarayını ve baştan başa tuğladan yapılmış görkemli Charing Cross tren istasyonunu görebiliyorlardı. Doklar görünmüyordu. Büyük gemiler buralara kadar gelemezdi. Irmağın üzerinde küçük teknelerle mavnalar, gezi vapurları akşam güneşine karşı çok hoş bir görüntü oluşturuyorlardı. Güney kıyısı bambaşka bir ülkeydi. Lambret kiremithanelerinin toplu halde bulundukları yerdi. Bu pek viran kiremithanelerin dağıldığı balçık tarlalarında hala gri yüzlü erkeklerle yırtık pırtık giysili kadınlar çalışırdı. Kimi kemik kaynatıyor, kimi süprüntü ayıklıyordu, kimi de tuğla ocaklarını ateşliyor ya da hızla genişlemekte olan kentin gereksinme duyduğu baca başlıkları ile lağım künkleri yapmak için çamurları kalıplara döküyorlardı. Ağır kokusu 500 metre uzağındaki köprüden, buralardan bile duyuluyordu. İçinde yaşadıkları ahırı andıran gece kondular, tıpkı yükselen deniz sularının çamurlu kıyılara yığdığı pislikler gibi Canterbury başpiskoposunun Londra'da oturduğu Lambeth Sarayı'nın duvarlarına kadar dayanmıştı. Başpiskopos sarayının bu kadar yakın olmasına karşın bu yöre fırınlarıyla dumanı ve o korkunç kokusuyla ayaklarını sürüyen işçileri, halka cehennemi düşündürdüğü için olacak şeytan mezarlığı adıyla ünlenmişti. Camberwell'de Mickey'nin de kaldığı pansiyonlar bu kiremithanelerin hemen arkasındaki saygın bir banyodaydı. Babasıyla Mickey şeytan mezarlığının içinden geçip geçmemekle kararsızdılar. İhtiyar Plaster'ın planlarını boşa çıkaran şu metodist inanca Mickey hala küfrediyordu. Silahları sevk sorununu kesinlikle çözümleyeceğiz baba dedi, sen onun için üzülme. Papa omuzlarını silkerek kim bu yolumuzun üzerindeki dedi. Bu basit bir soruydu ama Miranda ailesinde çok derin bir anlamı vardı. Ters bir sorun çıkınca karşılarına kim bu yolumuzun üzerindeki diye sorarlardı. Aslında bu işin yapılabilmesi için kimi öldürmemiz gerekiyor demekti. Bu söz Mickey'yi Santa Maria eyaletindeki acımasızlıklara götürdü. Unutmayı yeğlediği o korkunç hikayeleri. Bir seferinde Papa kendisine ihanet eden metresini silahıyla öldürerek cezalandırmış, bir başka sefer eyaletin başkentinde bir Yahudi ailenin kendisininkinin hemen yanına açtığı mağazasını ateşe verip adamı da karısını da çocuklarını da diri diri yakmıştı. Karnaval eğlenceleri sırasında Papa'nın kılığına girerek, onun o kurum satarak yürüyüşünü taklit ederek herkesi kırıp geçiren cüceyi hatırladı. Papa gayet soğukkanlı cüceye yaklaşmış, tabancasını çektiği gibi adamın kafasında patlatmıştı. Kordova'da bile bütün bunlar doğal sayılmazdı. Ama pervasız acımasızlığı Papa'yı korkunç bir adam yapmıştı. Burada İngiltere'de olsa adamı hapse atarlar, bu noktaya hiç önem vermiyormuş gibi sinirliliğini örtmeye çalışarak şiddete başvurmak gerekeceğini hiç sanmıyorum dedim ki. ''Bugün için acelemiz yok. Bizim oralarda yeni kışa giriliyordur. Yaza kadar çatışma falan olmaz.'' Mickey'e dik dik baktı. ''Ama Ekim sonlarında silahlar elime geçmeli.'' Babasının o bakışı karşısında dizlerinin bağı çözüldü. Dengesini kaybetmemek için köprünün korkuluk duvarına dayandı. ''İcabına bakacağım baba.'' dedi sıkıntılı bir sesle. ''Sen hiç merak etme.'' Bu konuda artık hiçbir şüpheli nokta kalmamış gibi onu onaylayarak başını salladı. Kısa bir süre sustular. Papa birdenbire ''Senin Londra'da kalmanı istiyorum.'' dedi. Mickey sevinçten uçar gibi oldu. Çoktandır beklediği şey de buydu. Çok doğru bir şey yapmış olmalıydı bu durumda. ''Sanırım bu çok yerinde bir fikir baba.'' dedi. Sevindiğini hiç belli etmemeye çalışıyordu. Papa tam o sırada bombasını patlattı. Ama senin tahsisatın kesilecek.
Ne?
Ailenin mali desteği artık devam edemez. Kendi ayaklarının üzerinde durman gerekecek.
Mickey dehşete kapıldı. Babanın hasisliği de zorbalığı kadar inanılmaz bir şeydir.
Mirandalar zengindi. Babanın binlerce baş sığırı vardı. Geniş bir bölgede at ticaretini olduğu gibi elinde tutuyordu. Ayrıca küçük çiftçilere toprak kiraladığı gibi Santa Maria eyaletindeki mağazaların çoğunun sahibi de oydu.
İngiltere'de onların parasıyla çok şeyler satın almak hiç de kolay değildi. Kendi ülkelerinde olsa gümüş bir Kordova doları bir öğün yemekle bir şişe Roma bile yeterdi. Bir gecelik orospu parası da cabası. Burada ise aynı parayla ucuz bir lokantada hafif bir bardak bira da içerseniz zor karnınız doyar. Winfield okuluna okumaya geldiğinde Mickey bu rakamlar karşısında beyninden vurulmuş gibi olmuştu. Kumar oynayarak harçlığına biraz bir şeyler eklemeyi becermişti. Ama Edward ile dostluk kuruncaya kadar bu işler hiç de kolay olmamıştı. Bugün bile operaya, at yarışlarına, avlanmaya ya da orospulara birlikte gittikleri zaman bütün bu pahalı eğlentilerin parasını Edward öderdi. Bugün bile garsonlara bahşiş, Londra'da yaşamın temel öğesi sayılan kulüp aidatları, terzi faturaları ve de ev kirası için Mickey'nin temelli bir gelire gereksinimi vardı. Babası onun bu parayı nereden bulacağını sanıyordu. Bir iş mi bulsaydı? Böyle bir şeyi düşünmek bile korkunçtu. Miranda ailesinin hiçbir üyesi ücret karşılığında hiç çalışmamıştır. Tam parasız yaşanacağını nasıl düşündüğünü soracaktı ki papa birden konuyu değiştirdi.
Şimdi sana şu silahların neye yarayacağını söyleyeceğim. Onlarla çölü ele geçireceğiz dedi.
Mickey anlamadı. Mirandaların mülkleri Santa Maria eyaletinin büyük bir bölümünü kaplardı. Topraklarının hududunda De La Barca ailesinin çok küçük bir mülkü vardı. Her iki mülkün kuzeyinde ne papanın ne de komşusunun ele geçirmeyi düşünmediği çorak bir arazi uzanırdı.
Ne yapacağız ki o çölü dedi Mickey? O tozların altında nitrat dedikleri bir maden var, gübre yerine geçiyor. Hayvan gübresinden çok daha iyi. Çok yüksek fiyatlarla satılıp dünyanın her yanına sevk edilebilir. Bunun satışını üstlenmem için Londra'da kalmanı istiyorum.
Orada o madenin bulunduğunu nereden biliyorsun?
De La Barca işletmeye başladı bile. Maden aileyi zengin etti.
Mickey çok heyecanlandı. Böyle bir şey ailenin bütün geleceğini değiştirebilirdi. Hemen değil tabii. Tahsisat gelmeden nasıl yaşayacağı sorunu çözüme kavuşacaktı. Yakında değil ama uzun vadede.
Acele etmeliyiz dedi papa. Servet güç demektir. De La Barca ailesi yakında bizden de zengin olacak. Bu gerçekleşmeden onları mahvetmeliyiz.
Bölüm 2 Haziran. Birinci kızım. Whitehaven House, Kensington Gore, Londra, SW, 2 Haziran 1873. Florence'cığım, sen neredesin? Seni Bayan Bridewell'in balosundan sonra da Richmond'da, daha sonra cumartesi günü Manchester'ların balosunda göreceğimi ummuştum. Ama hiçbirinde yoktun. Bir satırcık da olsa yaz, hayatta olduğunu bildir bana. Sevgiyle, Hugh Plaster. 23 Park Lane, Londra, W, 3 Haziran 1873. Hugh Plaster beyefendiye, bayım, bundan böyle hangi koşullarda olursa olsun kızımla mektuplaşmanızı keserseniz beni mutlu edersiniz. Stalworthy. Whitehaven House, Kensington Gore, Londra, SW, 6 Haziran 1873. Sevgili Florence, sonunda mektubumu sana gizlice ulaştıracak güvenilir birini buldum. Neden kaçıyorsun benden? Anneni babanı incitecek bir şey mi yaptım? Yoksa Tanrı saklasın seni mi incittim? Vereceğin cevabı kuzenin Jane iletecek bana. Hemen yaz. Derin saygılarımla Hugh. Stalworthy Malikanesi, Stalworthy, Buckinghamshire. 7 Haziran 1873. Sevgili Hugh, Baban gibi sen de kumarbaz olduğun için seninle görüşmemi yasakladılar. Cidden çok üzgünüm. Ama ben annemin de babamın da benim iyiliğimi istediklerinden sonuna kadar eminim. Çok üzgünüm, Florence.
Whitehaven House, Kensington Gore, Londra, SW. 8 Haziran 1873. Anneciğim, babamın kumarcı olması nedeniyle genç bir lady benden yüz çevirdi, doğru mu? Lütfen hemen cevap ver bana, mutlaka öğrenmeliyim. Seni seven oğlun Hugh.
2 Wellington Villaları, Folkestone, Kent, 9 Haziran 1873. Sevgili oğlum, babanın kumar oynadığını hiç bilmiyordum, anlamıyorum. Onun için bu korkunç şeyi kimin uydurduğunu anlamıyorum. Daha önce sana anlatıldığı gibi işinin batması sonucu bütün paralarını kaybetti. Başkaca bir nedeni yok. Mutlu ve sağlıklı olmanı temenni ediyorum. Umarım sevdiğin tekrar sana döner yavrum. Kız kardeşin Dorothy de sevgilerini yolluyor. Seni seven annen.
Whitehaven House, Kensington Gore, Londra, SW. 10 Haziran 1873. Sevgili Florence, birilerinin sana babamla ilgili yanlış bir şey söylediği inancındayım. İflas ettiği doğrudur. Bu konuda onun herhangi bir hatası olmadı. Overend ve Gurney adlı büyük bir firma 5 milyon pound tutarındaki borcunu ödemeyince iflas etti ve birçok müşterisini de birlikte batırdı. Aynı günde babam kendi canına kıydı. Ama hiç kumar oynamadı, ben de oynamadım. Eğer bunları soylu babana açıklarsan her şey yoluna girecektir. Seni unutmayan Hugh.
Stalworthy Malikanesi, Stalworthy, Buckinghamshire, 11 Haziran 1873. Hugh, bana yalan yanlış şeyler yazmanın hiçbir yararı yok. Şuna iyice inanıyorum ki annemin, babamın bana verdikleri haber ve öğütler tamamen doğrudur. Seni unutmak zorundayım, Florence.
Whitehaven House, Kensington Gore, London, SV, 12 Haziran 1873. Florence'cığım, bana inanmalısın. Babam hakkında bana anlatılanlar doğru olmayabilir. Gerçi annemin söylediklerine kesinlikle inanıyorum. Ama ben kumar oynamadığımı çok iyi biliyorum. 14 yaşındayken derbi yarışlarında bir şilinlik bir bahse katılmış ve kaybetmiştim. O günden beri kumarın yanına bile yanaşmadım. Umutla, Hugh.
Fall Jam ve Merryweather, Avukatlık Bürosu, Londra, WC, 13 Haziran 1873.
Sayın Hugh Plaster, bayım, müvekkilimiz Lord Stalworthy tarafından bundan böyle kızıyla mektuplaşmaktan vazgeçmeniz hususunda sizi uyarmakla görevlendirildik. Kendinize bir çeki düzen vermediğiniz takdirde Sayın Lord'un bu konuda isteğini gerçekleştirmek için yüksek mahkemeye başvurmak dahil gereken her yola başvuracağını size bildirmek isteriz. Baylar Folcamp ve Merryweather, adına Albert C. Merryweather.
Hugh, senin son yazdığın mektubu halama, yani annesine gösterdi. Onu Paris'e götürdüler. Mevsim sonuna kadar orada kalacak. Sonra da Yorkshire'a gidecekler. Durum hiç iyi değil. Artık seni hiç sevmiyor. Üzgünüm. Jane.
İkinci bölüm. Londra'da hoşça vakit geçirilecek yerden değil mi? Argyll odalarının üstüne yoktur. Ama Hugh oraya hiç gitmemişti. Böyle bir yeri ziyaret etmek dünyada Hugh'un aklına gelmezdi. Gerçi aslında burası bir genel ev sayılmazdı ama çok kötü bir ünü vardı. Florence Stillworthy ondan yüz çevirdikten birkaç gün sonraydı. Edward ile Mickey bir akşam çıkacakları hovardalığa onu da çağırdılar. O da bu daveti kabul etti. Hugh kuzeniyle pek öyle sık sık birlikte olmazlardı. Edward kendi işini başkalarına yaptıran şımarık bir kabadayı, elinden bir şey gelmeyen tiplerdendi. Hugh yıllarca önce babasının ardından aile içinde sorun yaratan biri durumuna getirilmişti. Kuzeniyle hiç ortak yanları yoktu. Buna karşın sefahat denen şeyin zevklerini o da tatmak isterdi. Hafif meşrep kadınlar ve adi batakhaneler İngiliz toplumunun soylular sınıfına mensup binlerce erkeği için yaşanmaya değer ilginç şeylerdi. Belki de gerçek aşkla değil bu yollarla mutlu olmaya çalışıyorlardı.
Aslında Florence'a gerçekten aşık olup olmadığını Hugh kendisi de bilmiyordu. Babası hakkında çıkarılmış korkunç bir yalan yüzünden annesiyle babasının kızlarını ondan yüz çevirtmelerine çok kızmıştı. Ama sonunda bu olayın onu çok fazla üzmediğini biraz da utanarak fark etti. Sık sık onu düşündüğü oluyordu ama yine de rahat rahat uyuyor, iştahlı yemek yiyor ve hiç zorlanmadan kendisini işine verebiliyordu. Onu hiç sevmediği anlamına mı gelirdi bu? Dünyada en hoşlandığı kız 6 yaşındaki kız kardeşi Dottie'nin dışında tabii, Rachel Bodwin'di ve cidden onunla evlenmek fikriyle oyalanıyordu. Aşk bu muydu bilmiyordu. Belki de aşkı tanıması için daha çok gençti. Kim bilir belki de daha başından böyle bir şey geçmemişti. Argyll odaları Piccadilly meydanına çok uzak olmayan büyük yel değirmeni sokağında bir kilisenin bitişiğindeydi. Edward her biri için birer şilin giriş ücreti ödedikten sonra içeri girdiler. Her üçü de gece kıyafetlerini giymişlerdi. Devrik, ipek yakalı siyah kuyruklu ceket, beyaz gömlek ve beyaz boyun bağı, ipek şeritli siyah pantolon ve kısacık beyaz yelek. Edward'ın üzerindekiler yeni ve pahalı şeylerdi. Mickey'ninkiler daha ucuz ama modaya uygun cinsendi. Hugh'un üzerinde ise babasından kalmış bir giysi vardı. Dans salonu hava gazı lambalarıyla iyice aydınlatılmış çok geniş bir alandı. Ayrıca kocaman yaldızlı aynalar bu parlak ışıkları daha da parlatıyordu. Dans pisti dans eden çiftlerle tıklım tıklımdı. Özenle işlendiği belli olan altın rengi bir paravanın hemen arkasına yerleşen orkestra polka türünden çok hareketli bir parça çalıyordu. Erkeklerin bir kısmının giysilerinden bu sefil yerde eğlenmeye gelmiş soylu sınıf insanları oldukları hemen belli oluyordu. Ama birçoğu günlük siyah takımlarıyla gelmişlerdi. Bunların daha çok memur ve küçük iş adamları oldukları hemen anlaşılıyordu. Dans salonunun üstünde karanlıkça ve kapalı balkon gibi bir yer vardı. Edward orayı göstererek Hugh'a ''Şu pasaklı kızlardan biriyle arkadaşlık yapmak istersen bir şilin daha toka eder kızla oraya çıkabilirsin.'' dedi. ''Peluş koltuklar, loş ışık ve de kör garsonlar.'' Lambalardan değil de yukarıda olabilecek şeylerden Hugh'un gözleri parladı. Her taraf buraya sadece flört etmeye gelmiş kızlarla doluydu. Bazıları erkek arkadaşlarıyla ama ötekiler tamamen yabancı erkeklerle dans etmek niyetiyle gelmişlerdi. Çoğu geniş etekli, yakaları iyice açık gece kıyafetleriyleydiler. Birçoğunun başında acayip şapkalar vardı. Ama pistte paltolarını çıkarmadan dans ettiklerini fark etti. Mickey de Edward da bu kızların orospu olmadıklarını, bunların daha çok tezgahtar, terzi ya da hizmetçi kızlar olduğunu söyleyerek Hugh'un içini rahatlattılar. ''Nasıl tanışılıyor bunlarla?'' dedi Hugh. ''Sokak fahişelerine yaklaşır gibi olmuyordur herhalde.'' Edward ona beyaz kravatlı, beyaz kuyruklu, çok kibar bir görünüm olan uzun boylu bir adamı gösterdi. Bir yığın da nişanlar, süslü püslü şeyler vardı üzerinde. Görevi dans edenleri gözetlemek idi. ''Burada her şeyi yöneten odur.'' dedi. ''Bir küçük bahşiş verirsen şu tanışma sorununu çözüverir sana.'' Hugh buranın havasını hem biraz tuhaf hem de çok heyecanlı buldu. Polka sona erince dans edenlerin bazısı masalarına döndü. Edward birini işaret ederek bağırdı. ''Olur şey değil, Şişko Greenborn da burada.'' dedi. Hugh onun parmağıyla gösterdiği yere bakınca eski sınıf arkadaşlarını gördü. Daha da şişmanlamıştı. Beyaz yeleğinden dışarı fırlayacakmış gibiydi. Kolunda olağanüstü güzel bir kız vardı. Şişko ile kız masaya oturunca Mickey sakin bir sesle ''Neden biz de onlara katılmıyoruz?'' dedi. Hugh kızı daha yakından görmeye can atıyordu. Teklife çoktan hazırdı. Üç arkadaş masaların arasından ilerlemeye çalışarak yaklaştılar. Edward neşeli bir sesle ''İyi akşamlar Şişko'' dedi. ''Merhaba, herkes bugünlerde bana Solly diyor artık.'' diye yanıtladı onu. Dipnot Solly, Salomon'un kısaltılmışı. Hugh onu Londra'nın daha çok finans kuruluşlarının yoğun olduğu bölgesinde kentte ara sıra görüyordu. Solly birkaç yıldan beri Plaster Bankası'ndan sonraki köşe başında bulunan kendi aile bankalarının genel merkezinde çalışıyordu. Edward Hugh'un aksine kentte çalışmaya başlayalı şunun şurasında birkaç hafta olduğu için Solly ile daha önce hiç karşılaşmamıştı. Edward, biz de size katılalım dedik derken bir yandan da kızı incelemeye koyuldu. Solly arkadaşına döndü. Miss Robinson, sana eski okul arkadaşlarımı takdim edebilir miyim? Edward Pilaster, Hugh Pilaster ve Mickey Miranda dedi.
Miss Robinson'ın ilk tepkisi şaşkınlığı oldu. Makyajlı yüzü soluklaştı. Pilaster mı dedi. Tobias Pilaster'ın ailesinden değil herhalde.
Tobias Pilaster benim babamdı dedi Hugh. Bu ismi nereden biliyorsunuz?
Kız hemen kendini toparladı. Babam Tobias Pilaster ve ortakları diye bir iş yerinde çalışırdı. Çocukken şu Ort dediklerinin kim olduğunu merak eder dururdum dedi. Herkes bir kahkaha patlatınca gergin hava birden dağılıverdi. Sonra oturmaz mısınız çocuklar dedi.
Masanın üzerinde bir şampanya şişesi duruyordu. Solly Miss Robinson'ın bardağını doldururken garsondan birkaç bardak daha getirmesini söyledi. İşte buna Winfield'da eski dostların buluşması derler dedi. Bilin bakalım kim de burada? Tonio Silva.
Nerede dedim iki birden.
Tonio'nun burada olduğunu duyunca şaşırmış gibi oldu. Hugh bunun nedenini kavrayamadı. Yalnız Tonio'nun okuldayken her zaman Mickey'den çekindiğini hatırladı.
Miss Robinson'ın arkadaşı Miss April Tilsley ile dans ediyor dedi Solly.
''Bana Maisie diyebilirsiniz.'' dedi Miss Robinson. ''Ben resmi kızlardan değilim.''
Ve iç gıcıklayan bir edayla Solly'ye göz kırptı. Bir garson bir tabak istakoz getirip Solly'nin önüne koydu. Solly gömleğinin yakasına bir peçete sıkıştırdı ve yemeye başladı.
Mickey çok küstah bir sesle ''Ben Yahudi oğlanların kabuklu deniz ürünleri yediklerini sanmazdım.'' dedi.
Solly bu çeşit sözleri oldum olası elden geldiğince duymazlığa getirirdi.
''Benim koşerliğim sadece evde.'' dedi.
Maisie Robinson, Mickey'e kötü kötü baktı. ''Biz Yahudi kızlar istediğimiz her şeyi yeriz.'' dedi ve Solly'nin tabağından bir lokma alıp ağzına attı. Hugh kızın Yahudi olduğunu anlayınca şaşırdı. Öteden beri Yahudilerin hep koyu renkli olduklarını sanırdı. Kızı incelemeye koyuldu. Çok kısa boyluydu. Ama koyu renk saçlarını arkada topuz yaparak onun da üstüne bir sürü yapma yaprak ve meyvelerin süslediği kocaman bir şapka yerleştirerek boyunu 30 santim kadar uzatmıştı. Şapkanın altında yeşil gözleri ve de bir yanıp bir sönen küçücük, edepsiz bir yüzü vardı. Kahverengi giysisinin açık yakasından çilli göğsü iyice görülüyordu. Çilli ciltler insanı genellikle pek etkilemez ama Hugh bir türlü onlardan gözlerini ayıramıyordu. Bir süre sonra Maisie onun baktığını görünce önünü kapattı. Hugh özür diler gibi güldü ve başını başka bir tarafa çevirdi.
7. Ayrımın Sonu Sayfa 86.